Ayrım 4.
Yine seyredilen bir çıplak kadın resmi karşısında onun çıplaklığına karşı duyulabilecek erotik ilgi estetik tavrımızı etkilememeli. Tersine bütün bu içgüdüsel bedensel ilgilerin dışında. O resim salt bir renk biçim bütünlüğü olarak seyredilmeli ama yalnız ondan haz duymak için, bu anlamda seyretmek için seyredilmeli. Bundan ötürü estetik tavrın kontemplatif olması, estetik tavrın bütün maddesel ilgilerin dışında objeden salt bir estetik haz almak için objeye yönelmesi, herhangi bir karşılık beklemeksizin onu seyretmek için seyretmesi anlamına gelir. 3. Estetik tavır ve kavram. Estetik tavrın bir objeden herhangi bir karşılık beklemeksizin ondan haz duymak için ona yönelmesi, kısaca estetik tavrın kontemplatif olması, bir başka yönden daha tamamlanmalıdır. Bu yön, estetik tavrın bilgisel kavramsal tavırdan olan ayrılığıdır. Bu ayrılık üzerinde ilk kez yine Kant uzun uzun durmuştur. İnsanın en temel etkinliği olan bilme etkinliğinin bireysel görünüşlerden, şimdi ve burada olan nesnelerden kalkarak genel düşünsel biçimlere, kavramlara ulaşmak olduğunu, daha Sokrat M.Ö. 469-399 ve Platon'dan M.Ö. 428-348 beri biliyoruz. Bilgisel tavır, bu anlamda kavramsal tavır anlamına gelir. Söz gelimi, at dediğimiz canlıyı bilmek, tek tek reel atların ortak özelliklerini bir at kavramı altında toplamak demektir. Acaba estetik tavrın bu bilgisel kavramsal tavırla ilgisi nedir? Bu soruyu başka türlü sorarsak, estetik tavır bir estetik haz duyma tavrı olduğuna göre acaba bu haz duymanın yöneldiğimiz objenin kavramsal yapısı ile bir ilgisi var mıdır? Bu soruya ilkin daha yalın bir yanıt ile karşılık vermek gerekir. Estetik tavır, bireysel varlıkla ya da tek tek burada ve şimdi bulunan var olanlarla ilgilidir. Genel kavramsal objelerle değil. Buna göre estetik tavrın bir genel obje olan kavramsal yapı ile ilgili olmaması gerekir. Şöyle ki, karşımda duran, henüz yeşillenmekte olan ağaca estetik olarak haz duyarak bakıyorum. Bu anlamda onu estetik olarak kavruyorum. Böyle bir hoşlanma objesi olarak kavradığım bu ağaç, karşımdaki bahçede duran bireysel bir ağaçtır. Bu ağaçtan hoşlanmam için onun kestane ağacı olduğunu, kestane ağacının da ağaç cinsinin şu türüne girdiğini bilmeme hiç gerek yok. Böyle bir bilgi ancak bir botanikçi ilgilendirir. Böyle bir bilgi tek tek ağaçların kavramını ifade eder. Yine karşımdaki bahçede eski bir köşk görüyorum. Bu da yine bireysel bir var olandır. Onu estetik olarak kavruyor, ondan haz duyuyorum. Ama ondan haz duyabilmem için köşkün sanat değerini, sanat tarihi içindeki yerini, üslubunu bilmeme herhangi bir gereksinme duymuyorum. Köşkün sanat tarihindeki yeri, onun üslubu ve bunun gibi bu köşkün kavramsal varlığını gösterir. Ama bu kavramsal yapıyı bilmeden ve buna bir gereksinme duymadan bu köşkten ben haz duyuyorum. Buna göre bu köşkü estetik olarak kavramakla bu kavramsal yapı arasında doğrudan bir ilgi söz konusu değildir. Bundan ötürü Kant, estetik tavrın, estetik objenin duysal, bireysel görünüşü ile ilgili olduğunu, kavramsal yapısı ile ilgili olmadığını savunur. Çağdaş estetikte estetik yaşantının, Kroke buna sezgi, intuition adını verir. Kavramdan olan ayrılığını öne süren düşünürlerin başında B. Kroke gelir. Kroke'ye göre bilginin iki biçimi vardır. Bilgi ya sezgi bilgisidir ya da mantık bilgisidir. Ya fantaziden doğan bilgidir ya da zihinden. Ya bireysel olanın bilgisidir ya da tümel olanın. Ya tek tek nesnelerin bilgisidir ya da onların birbirleriyle olan ilgilerinin bilgisidir. Bilgi bütünüyle ya imgeleri ya da kavramları meydana getirir. B. Kroke. Aynı eser, sayfa 113. B. Kroke'nin yukarıda söylediklerinden de anlaşıldığı gibi kavramsal bilgi nesnelerin birbirleriyle olan ilgilerinin bilgisidir. Nesneler arasında kurulan ilgi ise bir zihin işlemiyle olur. Bundan ötürü kavramsal bilgi zorunlu olarak zihin bilgisi ya da mantıksal bilgidir. Estetik bilgiye gelince bu doğrudan doğruya sezgiye, intuition dayanan bir bilgidir ve kavramsal bilgiden bağımsız ve özerk olan bir bilgidir. Gündelik yaşamda sürekli olarak sezgi bilgisine dayanılır. Kesin hakikatler hakkında tanımlar verilemeyeceği, bu hakikatlerin tasımlarla kanıtlanamayacağı, onların sezgi ile kavranacağı söylenir. Olguların koşullarına ait hiçbir canlı sezgisi olmayan soyut düşünürü politikacı Yerer, pedagog her şeyden önce öğrencide sezgi yetilerini geliştirmek zorunluluğu üzerinde durur ve eleştirmeci, bir sanat yapıtı karşısında teori ve soyutlamaları bir yana atmayı ve onu doğrudan sezgiye dayanarak değerlendirmeyi bir şeref bilir. Ve son olarak iş adamı zihin çıkarımlarından daha çok sezgilere göre yaşadığını itiraf eder. Aynı eser, sayfa 113. Sezgi, estetik yaşantı, gerçek yaşamın içinde doğar, günlük yaşantılarımız içinde oluşur ama sezgi, kavramsal bilgiye karşıt olan bir bilgidir. Bu karşıtlık, her şeyden önce onların özünde temellenir. Çünkü sezgi bize bireysel olanı verir, kavram ise tümel olanı. Şunlar sezgilerdir. Bu ırmak, bu göl, bu dere, bu yağmur, bu bardaktaki su ve şunlar da kavramdırlar. Su ama bu ya da şu görünüş olarak, özel olarak değil de doğrudan doğruya ne zaman ve nerede olursa olsun su olan her şey. Su, sonsuz sayıda birçok sezgi için var olan bir maddedir ama yalnız biricik ve değişmez bir kavram için bir maddedir. Aynı eser, sayfa 132. Ancak şimdi bu bireysel olanın bilgisi ile tümel olanın bilgisi arasındaki ilgi sorulabilir. Gerçi bunlar iki ayrı bilgi türünü gösterirler ama aralarında belli bir ilginin olacağı da doğaldır. Bu su ile genellikle su arasında nasıl bir ilgi vardır? Yukarıda da söylendiği gibi kavramlara dayanan bilgi nesnelerin birbirleriyle olan ilgilerinin bilgisidir ama nesneler sezgilerdir. Sezgiler olmadan bir kavramın meydana gelmesi olanaksızdır. Aynı eser, sayfa 132. Sezgi, kavramdan bağımsız ve özerk olduğu halde kavram sezgiye dayanır ama ne var ki sezgi, gerçek yaşamda bu kadar önemli bir rol oynadığı ve kavram bilgisini de hazırladığı halde teorik alanda hak ettiği ilgiyi bulamaz. Bakınız, E. Tunalı, B. Kroke estetiğine giriş. Şimdi şunu sorabiliriz. Acaba estetik tavır ile estetik objenin bilgisel, kavramsal yapısı arasındaki ilgiye, Kant'ın anlamında ilgisizliğe, bugün de aynı açıdan mı bakıyoruz? Çağdaş estetikte kuşkusuz estetik tavrın objesinin bireysel, duygusal bir görünüş olduğunu benimser. Ancak ne var ki bu görünüşte, bu fenomende bazı bilgisel niteliklerin varlığını da zorunlu görür. Bunu biraz daha açıp söylersek, estetik tavrın objesi yalnız bir estetik obje değil, ondan daha önce bir bilgi objesi olarak kabul edilmelidir. Buna göre hoşlanarak baktığımız bir ağaçtan, o bir ağaç olduğu için hoşlanırız. Hoşlanarak baktığımız bir at, o bir at olduğu için ondan hoşlanırız. Yine hoşlanarak baktığım şu eski köşkten, o bir mimari yapıt olduğu için hoşlanırım. Ağaç olma, at olma ve mimari yapıt olma duyusal değil, bilgisel, düşünsel yapılardır. Bundan ötürü her estetik objenin temelinde böyle bir yapının bulunması gerekir. Çağdaş estetiğe büyük katkılarda bulunan Johannes Volkelt bu yapıya anlam tasavvuru adını verir. System der Ästhetik, 1905. Bize göre de estetik objenin temelinde bilgi objesinin bulunması gerekir. Hatta estetik obje ile bilgi objesi arasında belli bir ilgi de vardır. Buna göre sanatçı yapıtında doğada elde ettiği bilgi objesini somutlaştırır. Söz konusu sanatçı ressamsa bu sanatçı gördüğü, kavradığı ve bu anlamda yorumladığı bir varlığı, örneğin ağacı resmeder. Ağacın sanatçı tarafından görülmesi onun aslında bir bilgi objesi olarak kavrandığını gösterir. Bu kavrama ise onu yorumlama demektir. Buna göre sanatçı gördüğü yorumladığı objeyi yani bilgi objesini tuvale geçirir. Ama ne var ki tuvalde biçim kazanmış olan bilgi objesi artık bir bilgi objesi olmaktan çıkar ve bir estetik obje olur. Bu görüşü biz modern resmi temellendirirken genel bir sanat tarihi metodolojisi olarak kullanmayı denedik. Bakınız İyi Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim 1989. Sanat yapıtının temelinde buna göre bir bilgi objesi bulunur ama sanat yapıtı ile ilgi kuran süjenin estetik tavrı bu iki tabakalı, hem bilgisel hem de estetik tabakalı yapıda yalnız estetik tabaka ile mi ilgi kuracaktır? Kuşkusuz ki her iki tabaka ile de ilgi kuracaktır. Bu bakımdan estetik tavır için estetik obje böyle iki heterojen tabakadan oluşmuş bir bütünsel yapıyı gösterir. Bundan ötürü Kant'ın estetik tavrın kavramsızlığa dayandığını söyleyen düşüncelerini bugün sınırlı bir doğruluk içinde anlamak durumundayız. 4. Estetik tavır ve duyum. Şimdiye kadar estetik tavrın genel olarak neler olmadığını gördük. Ama estetik tavrın kendisinin ne olduğunu henüz görmedik. Şimdi estetik tavır bir estetik tavır olarak acaba nedir? Estetik tavır bir duyusal objeyi bize verdiğine göre onun her şeyden önce duyularla ilgili olması gerekmez mi? Estetik tavrın ne olduğunu belirlemek bir anlamda onun bu duyusal temelini gün ışığına çıkarmak olacaktır. O halde buradan ilk sorumuz kendiliğinden ortaya çıkıyor. Estetik tavrın genellikle duyum ile ilgisi nedir? Böyle genel bir sorunun yanıtı daha Platon'dan beri bilinmektedir. Estetik tavır duyusal temele dayalı bir tavırdır. Daha estetik sözcüğü bile bu tavrın niteliğini olanca açıklığıyla ortaya koyar. Estetik sözcüğü Grekçe aesthesis sözcüğünden türetilmiştir ve bu da daha önce işaret ettiğimiz gibi duyu yoluyla kavrama anlamına gelmekte. Baumgarten bu bilime estetik adını verirken bu bilimin duyulur algı ile olan ilgisini ve Platon'dan beri gelen bu niteliğini vurgulamak ister. Platon'a göre sanat bir bilgidir ama aklın sağladığı doğruluğu içeren bir bilgi episteme olamayıp aldatıcı, belirsiz, duyusal bir bilgidir. Doksa. Bilgide saptanan bu ikilem daha sonraları örneğin De Hume'da akıl ve duyu beğeni ikileminde kendini gösterir. Akıl doğrunun ve yanlışın bilgisini sağlar, beğeni ise güzellik ve çirkinliğin, erdem ve kötülüğün duygusunu sağlar. İnsan zihni üzerinde araştırmalar. Aynı ikilemi estetik biliminin kurucusu olan A.G. Baumgarten'de de aynen görüyoruz. Ona göre de bir yanda cognitio rationis, akıl bilgisi vardır. Öbür yanda duyu bilgisi, cognitio sensitiva. Birincisi açık ve seçik olan mantıksal akılsal bilgidir. Öbürü ise karmaşık olan duyu bilgisidir. Duyu bilgisi ise yetkinliğini ancak estetik bilgide, sanat bilgisinde elde eder. Bu bilgiye de güzellik adı verilir. Ama kuşkusuz duyu kavramını öğretilerin temeline koyan ve bunu gelecekteki estetiğin çalışmaları için bir ana kavram olarak hazırlayıp veren 18. yüzyıl empirist düşünürleri olmuştur. Onların duyumlar üzerine yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar olmasaydı ne aynı yüzyıl içinde estetik kurulabilirdi ne de örneğin bir Kant estetiği doğabilirdi. Bu düşünürler söz gelimi H. Hom 1696-1782, Shaftesbury 1671-1713, Edmund Burke 1728-1797 gibi düşünürlerdir. Onların düşüncelerine kısaca değinirsek, E. Burke, güzelliği duyu ile kavradığımızı söyler. Bu duyu, toplumsal iç tepiler ve hatta cinsel sevgi ile ilgili olan bir haz ile aynı anlama gelir. Shaftesbury'e göre, evrendeki uyumu ve insansal, ahlaksal bir yaşamın özünü biz bir iç duyum ile kavrarız. Bu iç duyum bize biçimlerin birlik ve güzelliğini, karakterlerin gerçekliğini verir. Dışsal olarak gördüğümüz güzellikler, simetriler ve orantılar ancak bu iç uyum ile içlerinden kavranırlar. H. Hom da estetik için bir özel duyunun varlığından hareket eder, hazların çeşitli oluşu, bunların temelinde bulunan duyuların çeşitli oluşundan ileri gelir. Eğer aşağıdan yukarıya doğru bir sıralama yapılırsa, fiziksel duyular en alt sırada bulunurlar. Ve bunlardan doğan hazlar da kaba oldukları için en alt sırada yer alırlar. Zihinden doğan hazlar en salt oldukları için en üst sırada yer alırlar. İç duyudan ve özellikle düzenlerin kavranmasından doğan hazlar ise bunların ortasında yer alırlar. Elements of Criticism. Görüldüğü gibi daha estetik biliminin adı ve kuruluşu, bu bilimin içine aldığı sorunlara bakış tarzı bile duyusallık ile temelden ilgilidir. Bu bakımdan estetik tavır almak, örneğin bir manzarayı hoşlanarak seyretmek, bir müzikten zevk almak ve bunun gibi bütün bu estetik yaşantılar ilk planda duyusal bir olay olarak görünürler. Çünkü duyular işe karışmadan bu yaşantıların hiçbiri meydana gelemez. Bir manzarayı, bir resmi seyretmek, görme duyusuyla ilgili olduğu için bir müzik yapıtını dinlemek de işitme duyusuyla ilgilidir. Buna bakarak estetik tavır almanın özellikle de görme ve işitme duyularına dayandığını söyleyebiliriz. Ama gerçekte estetik tavır yalnız bu iki duyuya mı dayanır? Öbür duyuların estetik tavır ve yaşantıda belli bir katkısı yok mudur? Bu soruların çağdaş psikoloji estetik tarafından yanıtlanması gerekir. Modern psikoloji duyumları 10 sınıf içinde ele alır. 1- Görme duyumları, 2- işitme duyumları, 3- koku duyumları, 4- tat duyumları, 5- dokunma duyumları, 6- ısı duyumları, 7- kasların hareket duyumları, 8- denge duyumları, 9- ağrı duyumları, 10- canlılık, vital duyumları. Bu duyum sınıfları arasında görme ve işitme duyumlarının estetik yaşantıları olduğunu, ağrı duyumunun ise estetik yaşantıyla hiçbir ilgisinin olmadığını biliyoruz. Öbür duyumlara gelince, bunlar arasında kas hareketi duyumları ile denge duyumlarının belli bir ölçüde estetik tavra katıldıklarını söyleyebiliriz. Söz gelişi, seyrettiğimiz bir tabloda kompozisyon elemanlarının belli bir denge içinde dağılışı söz konusudur. Yine dinlediğimiz bir müzik yapıtında tek tek tonların ilişkisinde onların bir dengesi, kompozisyonu oluşur. Bütün bu bütünlüğün kavranışında da denge duyusu iş başında bulunur. Kas hareketi, kinestetik duyusu da çağdaş psikolojiye göre estetik tavırda önemli ve etkin bir görev alır. Özellikle özdeşleyim. Einfühlung olayında doğrudan doğruya kinestetik duyumlar söz konusu olur. İleride özdeşleyimi anlatırken daha ayrıntılı olarak ele alacağımız gibi bir estetik objenin kavranması kinestetik duyumlara bağlıdır. Söz gelişi, şoförün yanında oturan bir kimse şoförle birlikte gaza ya da frene basar. Futbol maçında seyirci kritik anlarda futbolcu ile birlikte topa vurur ve bunun gibi. Dışımızda meydana gelen bir olayın kaslarımızda yansıyan hareketini, bu beraberliği Carpenter bulduğu için buna Carpenter fenomeni adı verilir. Özdeşleyimci psikologlara ve estetikçilere T.H. Lips ve J. Volkelt göre estetik kavramının estetik tavır almanın temelinde özdeşleyim olayı bulunur. Ama yine günümüz psikologlarına göre karmaşık bir olay olan özdeşleyim olayı temelde yukarıda işaret edilen Carpenter fenomenine geri götürebilir. Buradan da anlaşıldığı gibi kinestetik duyumlar estetik tavır almada etkin bir görev üstleniyorlar. Ferre Kainz, Wollersungen, Uber, Athetik, Wien, 1948. Ama kuşkusuz estetik tavır almada başta gelen duyumlar görme ve işitme duyumlarıdır. Bir bakıma bütün estetik tavır almaların görme ve işitme duyumlarına dayandığı daha Platon'un Büyük Hippias diyaloğundan beri söylenir. Bu iki duyum sınıfı insanın düşünsel bilgisayar oluşumunda en çok pay aldıkları için bunlara entelektüel duyular da denir. Şimdi acaba bu iki duyu sınıfının ayrıcalığı nerede bulunur? Başka türlü söylersek bu iki duyunun gerçekten bir ayrıcalığı var mıdır? Bu sorulara daha başta olumlu yanıt vermek gerekir. Çünkü bu iki duyu türü gerçekten de insanın düşünsel insansal bir varlık olarak oluşmasında büyük katkıda bulunurlar. haydi haydi insanın estetik tavrında temel bir görev alırlar. Çünkü bütün sanatlar, resim, heykel, mimarlık gibi ya görme duyusuyla ilgilidirler ya da müzik, edebiyat gibi işitme duyusuyla ilgilidirler ya da tiyatro, opera gibi her iki duyu sınıfı ile ilgilidirler. Bu düşünsel, kültürel niteliklerinden ötürü bu duyumlara yukarı duyumlar da denir. Çağdaş psikolojiye göre görme ve işitme duyularının düşünsel kültürel niteliği bir neden değil bir etkidir. Asıl neden onların bedenimizden olan bağımsızlığında, onların bedenimizin maddeselliği ile olan ilgilerinin zayıflığında bulunur. Söz gelimi, tat duyusunun görevini yapabilmesi, tat alabilmesi için tat duyu merkezinin tat objesi ile doğrudan doğruya dokunum içine girmesi gerekir. Isı, koku ve titreşim, vibration duyusunun duyum meydana getirebilmesi için ısı, koku ve titreşim objeleri ile yine böyle bir doğrudan dokunum gereklidir. Oysa görme ve işitme duyularında böyle bir doğrudan dokunum söz konusu değildir. Bir objeyi belli bir uzaklıktan görür ve belli bir uzaklıktan işitiriz. Bir tabloyu söz gelimi estetik olarak duyularken tabloya gözümüzü dokundurmayız. Aynı şekilde bir müzik yapıtını duyularken de kulağımızı sazlara dokundurmayız. Görme ve işitme duyumlarının bedensel dokunumdan olan bu bağımsızlığı, görme işitme duyu alanlarında duyum bağlılıkları, duyum düzenleri ve duyum biçimleri oluşmasına olanak verir. Bu duyum düzenleri ve duyum biçimleri ise estetik objelerde en yetkin formlarını elde eder. Estetik algıya ve estetik tavra yalnız görme ve işitme duyu alanlarında rastlanmasının nedeni burada bulunur. Acaba böyle bir anlayışa karşı özellikle koku ve tat duyularının da estetik niteliklerinin bulunduğu söylenemez mi? Bir kokunun, örneğin Charlie ya da Intimate'in hoşa gitmediğini kim söyleyebilir? Kokular hoşa gittiği için dünyada büyük bir parfüm endüstrisi kurulmuştur. Buna dayanarak kokuların da estetik niteliğinden söz açamaz mıyız? Tıpkı bunun gibi tat duyusu ile de mutfak sanatı doğmamış mıdır? Kaliteli bir yemeğin verdiği hazın bir estetik yanı yok mudur? Hiç kuşkusuz bir parfüm hoşa gider, bir yemek de hoşa gider. Ama bu hoşlanmalar salt ve bireysel bir duyum oldukları gibi bunların biçim niteliği de yoktur. Kokladığım bir parfüm, duyumlama sürdüğü sürece etkili olur, duyumlama sona erince hoşlanma da biter. Bunun meydana getirdiği bir bütünsellik ve kalıcılık yoktur. Aynı şey tat duyusu için de söylenebilir. Oysa görme ve işitme duyuları duyum biçimleri, duyum düzenleri meydana getirirler ve bu düzenler geniş anlamında estetik obje, dar anlamında da sanat yapıtı adını alırlar. Estetik obje ve sanat yapıtı ile kurulan ilgi duyulama sürecine bağlı değildir. Bu süreçle örtüşmediği gibi onu aşar, ondan sonra da sürer. Bundan ötürü yalnız görme ve işitme duyularının estetik niteliği olabilir. Aşağı duyular hoşa gitse bile bunlar hiçbir zaman estetik bir niteliğe sahip olamazlar. Estetik etkileme yönünden örneğin bir parfüm bir müzik yapıtının yerini tutamayacağı gibi örneğin bir şarap da bir şiirin yerini tutamaz. Bunun için ancak yukarı duyuların görme ve işitme duyularının estetik niteliğinden söz açılabilir, aşağı duyuların değil. Estetik niteliği bu derece önemli olan görme ve işitme duyularının sanat değeri ancak geçen yüzyılda impresyonist sanat tarafından kavranır. Adı geçen bu sanat anlayışı bu kavrayışı ile görme ve işitme duyumlarını sanatın ana konusu yapar. Gerçekten impresyonizm resim sanatını görme duyumlarına, ışık ve renk duyumlarına geri götürdüğü gibi Manet, Monet, Degas ve Sisley, müzik sanatında da tüm müziği işitme duyumlarına geri götürür. Debussy'de olduğu gibi. Bu izlenimci, impresyonist sanat anlayışına göre tek tek görme ve işitme duyumlarının dışında sanatın başka bir konusu olamaz. Aynı düşünceler sanat yapıtıyla ilgi kuran Sujet'in estetik tavrı için de geçerlidir. Bir sanat yapıtını kavramak demek, o sanat yapıtını bir duyumlar bütünü olarak algılamak demektir. Çünkü bu anlayışa göre sanat yapıtı bir duyumlar bütününden başka bir şey değildir. İtunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim, 1989.